Ayrım 2. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 20. 3 gün içinde Fethullah Gülen'in anayasal düzeni yıkma davası affa giriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öcalan'ın adil yargılanmadığına karar veriyor. Güya HADEP kapatılıyor. Yedeği olarak kurulan DEHAP açılıyor. Hadi bakalım DEHAP'ın kapatılması istemiyle dava açılıyor. 11 senedir Diyanet İşleri Başkanı olan Mehmet Nuri Yılmaz, ilk defa bu hükümetten baskı gördüm, dini siyasete alet etmek istiyorlar diyerek istifa ediyordu. Ayrıca kaşla göz arasında kamu bankaları ortak yönetim kurulunun başına Faysal Finans'tan, Ziraat Bankası'nın başına Family Finans'tan faizsiz bankacılık ekibi getiriliyordu. Ama Türkiye'nin çok daha önemli mevzuları vardı. Mesela herkes Fenerbahçe'ye gol atınca elini şortuna sokup tribüne doğru tombala sallayan Pascal Nouma'yı konuşuyordu. Irak haberlerinin bile önüne geçmişti. Derhal sözleşmesi feshedildi, Beşiktaş'tan kovuldu. Burnumuzun dibindeki savaşa dair gıkını bile çıkarmayan Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, haftalar sonra ilk defa basına açıklama yaptı. Pascal Nouma'yı göndermeseler de Beşiktaş üyeliğimi askıya alacaktım dedi. Aynı gün peşmergeler Kerkük'e girdi. Nüfus ve Tapu Dairesi'ni basıp Türkmen kayıtlarını yakarlarken, sivil kıyafetli bordo berelilerimiz, Kerkük girişinde Amerikan askerleri tarafından gözaltına alınıp sınır dışı ediliyorlardı. Orgeneral Hilmi Bey hala Pascal Nouma'nın tombalasından bahsediyordu. Mayıs ayına depremle başladık. Bingöl 6.4 ile sallandı. Malzemesinden çalınan kamu binaları tost oldu, 176 kişi öldü. Çadır dağıtımı becerilemedi, valilik binası taşlandı, Başbakan provokasyon dedi. AKP'nin icraatlarını eleştiren herkes provokatördü. Bingöl Emniyet Müdürü anında görevden alındı. Tesadüf işte. Anında görevden alınan Bingöl Emniyet Müdürü, Siirt Emniyet Müdürü iken Minareli Süngülü şiirini kayda alıp savcılığa gönderen ve Tayyip Erdoğan'ın hapse girmesine sebep olan emniyet müdürüydü. Peki toz kondurulmayan Bingöl valisi kimdi? Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemine ait yolsuzluk iddiasını araştıran mülkiye müfettişiydi. Araştırmış, yolsuzluk yok demiş, bilahare ilk kararnamede vali olup 80 gün önce Bingöl'e atanmıştı. Bingöl'ün yaraları sarılmadan Kayseri Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kursu binası çöktü. 10 çocuk hayatını kaybetti. Sebepler sorgulanmadı, takdiri ilahi denildi, geçildi. Türkiye giderek bilimsel gerçeklerden uzaklaşırken, YÖK'ün kadro talebi reddediliyor, 2000 kadro isteyen Diyanet'e 15 bin kadro veriliyordu. Maliye Bakanı un akıtan, devletin mallarını babalar gibi satacağını izah ederken, eşi Ahsen Hanım, türban gerginliklerine formül buluyor, saçını eşarpla bağlıyor, öğrencilik yıllarında çok havalı olduğunu, Vakko'dan şapkalar aldığını, kendisini Brigitte Bardot'a benzettiklerini anlatıyordu. Kim kime benziyor filan derken, Başbakan New York Times'a konuşuyor, bu ülkede beyaz Türkler var, zenci Türkler var, kardeşiniz zenci Türklere mensuptur diyordu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ise Avrupa'nın en gerisinde olduğumuza dikkat çekiyor. Türkiye'yi Afrika'ya yerleştirin, renk farkı olmasa sırıtmaz diyordu. Sertab Erener Eurovizyon'da birinci oldu, bütün dertler unutuldu. Ve Uzan ailesine yönelik imha operasyonu başladı. Sahibi oldukları Çukurova ve Kepez Elektrik polis ve jandarma eşliğinde basıldı. Sözleşmeleri feshedildi. Hükümet el koymadı, devlet el koydu açıklaması yapıldı. AKP'nin karakteristik özelliğiydi. Oy kazanacağını düşünürse ben yaptım diyordu. Oy kaybedeceğini düşünürse devlet yaptı diyordu. Hemen peşinden bankalarına el koydular. Telsim'e el koydular. Televizyonuna, gazetelerine, radyolarına el koydular. Cem Uzan partinin genel başkanıydı. Kasım 2002 seçiminden sadece 3 ay önce parti kurmuş, %7'den fazla oy almıştı. Yapılacak ilk seçimde çok büyük faktördü. AKP'ye en sert muhalefeti yapan kişiydi. Sahibi olduğu Star gazetesinde Tayyip Erdoğan'ı Taliban lideri Hikmet Yar'ın dizinin dibinde yerde otururken gösteren fotoğrafı yayınlamıştı. Cem Uzan'ın tasfiye edilmesi en başta Aydın Doğan, neredeyse tüm iş dünyasını memnun etmişti. Bir an önce yok edilmesi için karalama kampanyası yürütülüyordu. Halbuki bu işler sırayla idi. Uzanların defteri dürülürken bir başka aile manşete çıktı. Ulaştırma Bakanı'nın oğlu gemi almıştı. AKP'li bakanların çocuklarında armatörlük yeteneği vardı. Bilahare Avustralya'da dolandırıcılıktan yargılanan kişinin Ulaştırma Bakanlığı baş danışmanı yapıldığı, yetmezmiş gibi Kıbrıs Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı yapıldığı anlaşıldı. Kıbrıs THY'sinde bunlar olurken, Başbakanı Lizbon'dan getiren THY uçağının pilotu, Allah kısmet ederse 10.45'te Ankara'ya inmiş olacağız anonsu yaptı. Standart anonslara benzemiyordu. Gazeteciler niye böyle anons yaptınız diye sordu. Pilot izah etti. Sayın Başbakan uçağa binerken kokpite girdi. Allah kısmet ederse Ankara'ya ne zaman ineriz diye sordu. Ben de anonsumu Başbakanımızın sözlerinden etkilenerek yaptım cevabını verdi. Pilot da imama uymuştu yani. İmam deyince aklıma geldi. Kütahya'da dört direkli caminin ışıklarının kendiliğinden yandığı, imamın kefen dikerken aksakallı dede gördüğü, aksakallı dedenin bayramın dördüncü günü büyük felaket olacak, 40.000 kişi ölecek dediği iddia edildi. Söylenti kulaktan kulağa yayıldı. Binlerce kişi bayramın dördüncü günü evine girmedi, geceyi sokaklarda geçirdi. Kimse ölmedi ama 40.000 kişinin karıştığı bir olay hakikaten gerçekleşti. Ukrayna milli maçı için İzmir'e gelen başbakan ve bakanları Atatürk stadında 40.000 seyirci tarafından yuhalandı. AKP İzmir maçının ilk raunduydu. Bursa İnegöl'e bağlı 3.000 nüfuslu Cerrah beldesinde 3.000 kişilik cami açılırken Antalya öğretmen evinde harem selamlık düğün yapılıyordu. Kadınlar alt katta, erkekler üst katta oturmuştu. Müzik yoktu, gelinin nikah şahidi İçişleri Bakanı'ydı. Devlet dairelerinde günaydın merhaba bitmiş, selamün aleyküm devri başlamıştı. Ki Cumhuriyet Gazetesi'nin genç subaylar tedirgin manşeti gündeme bomba gibi düştü. Mustafa Balbay imzalı habere göre Genelkurmay Başkanı Özkök, Başbakan'ı uyarmış, irticai gelişmelerden sadece genç subayların değil, ordunun tamamının kaygı duyduğunu söylemişti. Peki söylemiş miydi? Hilmi Özkök 3 gün sustu, başkent kaynadı, 3 gün sonra çıktı, yalanlamaktan öte lanetliyorum, bu dedikoduları çıkaranların vatan millet sevgisinden şüphe etmek lazım dedi. Halbuki ta 9 sene sonra Ergenekon davasında ifade verecek, başbakanı subayların tedirginliği konusunda uyardığını anlatacak ve yalanlamaktan öte lanetliyorum dediği haberi doğrulayacaktı. Başbakan ise cebimize dinleme cihazı mı koyuyorlar, ne konuşulduğunu nereden biliyorlar diyordu. Aklına ilk önce dinleme cihazının gelmesi çok enteresandı. Ve nedendir hala bilinmez, Tayyip Erdoğan başbakanlık konutuna yerleşmemiş, Keçiören'de apartman dairesi kiralamıştı. Darbe marbe tartışmaları başlayınca her zaman olduğu gibi Demokrat Parti gündeme geldi. AKP'liler Demokrat Parti'nin devamı olduklarını öne sürüyorlardı. Rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'e "Siz ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Tarihe geçecek bir cevap verdi. "Ben Erbakan'ı Erdoğan'a tercih ederim. En azından Erbakan neyin ne olduğunu bilir, vahim hatalar yapmaz. Erdoğan'a göre daha ulusçudur. Türkiye'nin bağımsızlığından yanadır. Erdoğan'ı hangi kişilerin, hangi fikirlerin yönettiğini bilmiyoruz," dedi. 4 Temmuz 2003. Bizim bakanlar, bizim milletvekilleri Amerikan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda ABD Ankara Büyükelçiliği'ndeki Amerikalıları tebrik ederken Irak'ta kafamıza çuval geçirdiler. Süleymaniye'deki irtibat büromuz ağır silahlı Amerikan askerleri tarafından basıldı. Bordo bereli 11 subay ve as subayımız kafalarına çuval geçirilerek, kelepçe takılarak, dipçiklenerek tutuklandı. ABD'ye nota verdiğimiz iddia edildi. 3 saniye sonra bizzat başbakan tarafından yalanlandı. "Müzik notası değil bu. Her aklınıza estiğinde verilmez. Ciddiyeti vardır," dedi. "Daha ne ciddiyeti olacak birader?" denilemedi tabii. 57 saat esir tuttular, sonra bıraktılar. Binbaşımızın kaburgası kırılmıştı. Kafasına çuval geçirilen askerlerimiz Kerkük'ün Kürt valisine suikast planlamakla suçlanırken PKK Tunceli valisinin konvoyuna saldırdı, 2 şehit verdik. Amerikan mallarını boykot başladı. Aynı hafta New York'ta bir Morning sloganıyla gazetelerde yayınlanan sürpriz reklamın Ülker grubuna ait Kola Turka olduğu anlaşıldı. Amerikalı'nın biri kafeye giriyor, tesbihli kovboyla karşılaşıyor, Kola Turka'dan bir yudum tadıyor, şak diye bıyığı çıkıyor. Hesap ödenirken "Bendensin," diyor. Eşi dolmalık biber pişiriyor. Hep birlikte dağ başını duman almışı söylüyorlardı. Kadıköy bölgesinde Coca-Cola'nın dağıtımını eski başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu, Kola Turka'nın dağıtımını yeni başbakan Erdoğan'ın oğlu yapıyordu. Size de afiyet olsun'du. Başbakanların oğlanları köşeyi dönerken memleket Şamaroğlan'ına dönmüştü. Kosova Barış Gücü'nde görevli Türk yüzbaşı Alman askerleri tarafından coplarla dövüldü. Almanların komutanı "Pardon," dedi. "Bizimkiler rica ederiz," dedi. Sineye çekildi. Seferberlik falan beklenirken tam tersi yapıldı. 18 ay askerlik 15 aya indi. 90 bin kişi erken terhis oldu, AKP'ye duacı oldu. Konya'dan bir öğrenci üniversite sınavında tüm soruları doğru yanıtlayıp 300 tam puan alan ilk öğrenci oldu. O güne kadar sınav şampiyonları hep Ege'den, İstanbul'dan, Ankara'dan çıkarken AKP'den itibaren aniden Konya'da zeka patlaması yaşanmaya başlamıştı. Bazı dershanelere giden çocuklardaki zeka sıçraması dünya rekoru seviyesindeydi. Okullarda ders kitaplarının bedava dağıtılacağı, arsaları değerli olan okulların satılacağı açıklandı. Böylece okullar özelleştirilirken okul kitapları devletleştirilmişti. Aman bize ne, avanta olsun isterse çamurdan olsundu. Sayın ahalimiz okulların satılacak olmasına hiç ses çıkarmadı. Kitaplara ödenen para kendi parasıydı ama okullar kendi okulu değildi nasıl olsa. Atılsa da olurdu, satılsa da olurdu. Anayasa Mahkemesi ek motorlu taşıtlar vergisini iptal etti. Ama iş işten geçmiş, ödeyen ödemişti. 394 trilyon lira devlete kaldı. Ödemeyenler yırttı. Kaçanın anası ağlamaz lafı bir kez daha resmi olarak kanıtlanmıştı. Maliye Bakanı çıktı, kimse masraf edip dava açmasın, paraları geri ödemem dedi. Tarım Bakanı Edirne'ye gitti. Edirne Tarım İl Müdürlüğü, "Tarımın mimarı hoş geldin" pankartı astı. Yağcılığın bu kadarı bakanı bile kızdırdı. "Ben daha 6 aylık bakanım, nasıl tarımın mimarı olurum?" diye sordu. Tarım İl Müdür Vekilinin cevabı şahaneydi. "Bu afiş hep hazırda duruyor, her bakan geldiğinde bu pankartı asıyoruz" dedi. Başbakan Almanya seyahatinde tarih verip en geç 8 senede AB'ye üye oluruz demiş. Yeşiller Partisi Başkanı Claudia Roth da "Türkiye AB'ye girince evleneceğim" demişti. Kadıncağız bizim yüzümüzden evde kaldı. AB'ye gireceğiz ayaklarıyla AB'ye uyum adı altında 5 dakikada Beşiktaş yasaları çıkmaya başlamıştı. TBMM pazar günleri bile gece yaralarına kadar çalışıyor, milletvekilleri uyukluyor, eller otomatik olarak inip kalkıyordu. Muhabirler vekillerin burnuna mikrofon uzatıyor, "Hangi yasaya oy verdiniz?" diye soruyor, cevap alamıyordu. Çaktırmadan yasa taslaklarının satır aralarına sokuşturulanlar, ancak resmi gazetede yayınlandıktan sonra fark ediliyor, "Vay şu yasayı çıkarmışız" deniyordu. Mesela gene AB'ye uyum ayaklarıyla eve dönüş yasası zart diye meclisten geçti. Bu yasanın aslında ne anlama geldiğini PKK ile arası çok iyi olan gazeteci Mehmet Ali Birant köşesinde yazdı. Kandil Dağı'ndaki suça karışmamış PKK'lılar Türkiye'ye dönecek, Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi 100 kadar PKK yöneticisi siyasi göçmen olarak Norveç'e gönderilecek, Norveç'le görüşmeler başladı dedi. Seneler sonra MIT'in PKK ile Oslo'da masaya oturduğu ortaya çıkacak. Nereden çıktı bu Oslo görüşmeleri denecekti. Halbuki 9 sene evvelden belliydi, açık açık yazılmıştı. Aynı furyada hapis cezaları azaltıldı. Kimse üstünde bile durmadı. İnsanları domuz bağıyla boğup oturma odasına gömen Hizbullahçılar sokağa salınınca jeton düşecekti ama böyle başa böyle tarak müstahaktı. Sayın ahalimiz ciddi meselelerle meşguldü. Mesela Trabzon Akçaabat Festivali'nde 3 kilometrelik dünyanın en uzun horon halkası oluşturuldu, dünya rekoru kırıldı. Gel gör ki noter getirmeyi unutmuşlardı, rekor sayılmadı. Başbakanımız Bayrampaşa Parkı'nın açılış töreninde küçük çocukları gezdirmek için kiralanan Cihan isimli ata binmeye kalkıştı. Kovboylar tarafından mıhlanan apaçı gibi yere yapıştı. Yargıtay, Danıştay derken taylarla başı dertteydi Tayyip Erdoğan'ın. Erbakan şahsiyetli atmış üstünde tutmadı dedi. Başbakan yardımcısı Mehmet Ali Şahin şiir yazdı. Ey başbakanı atan at, akraban mı yoksa kırat? Tarih yazarı Murat Bardakçı son noktayı koydu. Eski Türk geleneğine göre devlet büyükleri at evliyasının duasını almamış ata kesinlikle bindirilmezdi. Cihan isimli at evliyaya götürülmediği için başbakana layık değildi dedi. Elbette çok komik bir manzaraydı, çok güldük ama aslında hayati güvenlik skandalıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı durup dururken ölümden dönmüştü. Ve maalesef eğitimli emniyet uzmanları yerine polislikle alakası olmayan yeğenini fedai gibi yakın koruma yapmasının sonucuydu. Başbakan olarak katıldığı ilk yaş toplantısından önce ulusa sesleniş konuşmasına çıktı. Daha önceki ulusa seslenişlerde fonda bulunan Atatürk fotoğrafı bu defa yoktu. Ne dediğinin önemi de yoktu. Ulusa verilmek istenen mesaj gayet açıktı. O ilk yaşta özden örnek Deniz Kuvvetleri Komutanı, İbrahim Fırtına Hava Kuvvetleri Komutanı, İlker Başbuğ Genelkurmay 2. Başkanı, Şükrü Sarıışık MGK Genel Sekreteri oldu. Şener Eruygur, Jandarma Genel Komutanı olarak kaldı. Başbakanın onay verdiği bu listenin istisnasız hepsi hapse tıkılacaktı. Buna mukabil Genelkurmay Başkanlığı'nın geleneksel olarak eşli verdiği yaş yemeği, başbakanın türbanlı işi katılmasın diye iptal edildi. Bak sen şu Hilmi Özkök'e. Memlekette bunlar olurken Türk Standartları Enstitüsü hıyar standardını belirledi. Tarla hıyarında 20 milimetrelik eğiklik kabul edilebilirken, daha fazla eğikliğe sahip olanlar ikinci sınıf hıyar sayılacaktı. Yani bundan böyle çaktırmadan usulünce eğilenler kaliteli hıyar, alenen eğilenler ikinci sınıf hıyardı. TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu raporu açıklandı. Yolsuzluk dini olmaktan çok laik ahlakla ilişkili bir sorundur denildi. Türkçe meali, laikler ahlaksızdı, yolsuzluklar laiklerin başının altından çıkıyordu. Kasımpaşalı Başbakan, Türkiye'yi soyanları bir bir açıklayacağız derken, takdiri ilahi Kasımpaşa Camii'nin servet değerindeki tarihi çinileri çalındı, iki hırsız müezzin tutuklandı. Ağzını her açtığında ahlak dersi veren Meclis Başkanı Arınç, berberini mecliste işe almıştı, şimdi de şoförünün damadını işe aldı. Şoförün damadı meclis benzinliğinde görevine başladı. Kimi müsteşar, kimi genel müdür, kimi berber, kimi pompacı. Kadrolaşmada makam mevki sınırı yoktu. Bir aydır en çok konuşulan mevzu nihayete erdi. Başbakanın küçük oğlu Bilal evlendi. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtun'a kıydı. Niye Kadir abi kıymadı derseniz, Kadir Topbaş o sırada Beyoğlu Belediye Başkanı'ydı. Gerçi nikah başvurusu Beyoğlu Belediyesi'ne yapılmıştı ama nikahı kıymaya rütbesi yetmemişti. Gelin henüz 17 yaşındaydı. Reşit değildi. Anne babası evlenme izni verilmesi için dava açtı. Sulh Hukuk Mahkemesi sakınca olmadığına karar verdi. Felsefi bir düğün oldu. Çünkü düğünün yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda aynı gün Dünya Felsefe Kongresi vardı. Sabah saatlerinde aynı salonda Dünya Felsefe Kongresi'ne katılan ve açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Sezer, akşamki düğüne katılmadı. CHP lideri Baykal ve Genelkurmay Başkanı da katılmadı. Erbakan davet bile edilmedi. Miting gibiydi, 9.000 kişi vardı. Bilal'in nikah şahidi İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ydi. Öbür şahitler Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano, Bülent Arınç, Abdullah Gül ve AKP Milletvekili Nevzat Yalçıntaş'tı. Silvio salona girerken jest yapıldı, klasik Türk müziği yayını kesildi, Pavarotti'den arya çalındı. Silvio, meraviglioso dedi, harika yani. Geline evlilik cüzdanını Silvio verdi, elini öptü. Damada saat, geline kolye, başbakana kristal vazo, Emine Hanım'a bilezik hediye ettiğini açıkladı. Kapıda protesto eylemi vardı. Çıkarsa tezkere, Bilal gitsin askere sloganı atıldı. Biber gazı sıkıldı, 4.000 polis görevliydi. Salonda sadece TRT ve Anadolu Ajansı'nın çekim yapmasına izin verildi. Öbürlerine servis edildi. Medya takip merkezinin 19 televizyon kanalındaki ölçümlerine göre, düğün için toplam 27 saat 56 dakika yayın yapıldı. Salon 7.000 dolara kiralanmıştı. Davetlilere tanesi 3,5 milyon liraya mal olan gümüş kutucuklar hediye edildi. İçinde çikolata vardı. Guinness Rekorlar Kitabı, el sıkma rekoru kırılacağı beklentisiyle ekip gönderdi. Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı kişileri tek tek saydı. 4.815'te bitti. Hayal kırıklığına uğrandı. Davetli sayısında Türkiye rekoru kırılmış, ancak tokalaşmada dünya rekoru kırılamamıştı. Dünya tokalaşma rekoru ABD New Mexico valisine aitti. 8 saatte 13.392 kişinin elini sıkmıştı. İngiliz Times gazetesi "Türbanlı Diana" başlığını attı. Gelinin annesi, "Kızımı başbakanın oğluna değil Harvard'lıya verdim," dedi. Genç çift balayını Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace'ta geçirdi. Boğaz'a sıfır otel, ünlü moda dergisi Vogue tarafından dünyanın en romantik oteli seçilmişti. KESK Genel Başkanı memura zam olarak "Başbakanın oğlunun damatlık elbisesi kadar para istiyoruz, hepsi o," dedi. Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'nin kılçık köşesinde şu dörtlük yazıyordu: "Necmettin Bilal Oğul, eminim sana kalsa şahidim hocam derdin, bir ömür berhudar ol, Müslüman nikahında Katolik şahit diye üzülme, sen masumsun, mesut ve bahtiyar ol." Başbakan çiçek gönderilmemesini, çiçek göndermeye niyeti olanların çocuk esirgeme kurumuna bağışta bulunmasını istedi. Salon çiçekten doldu taştı. Kamyon kamyon götürüldü. Gazeteciler düğünden sonra çocuk esirgeme kurumuna sordu. Bağış yapanların sayısı sıfırdı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.